Üçlü Mete ile Kripto Odası başlıyor.
...17 Mart Cuma sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye, yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle, fikirlerinizle programa katılmak isterseniz Twitter üzerinden Güçlü Mete yazarak bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımızın numarası 0532 172 52 32. Biraz sonra gündemdeki başlıklarla sizlerle birlikte olacağız. Sevgili dinleyiciler, bunları detaylandıracağız program içerisinde. Hemen önce bir gündem başlıklarına bakalım. Selde can kaybı 17'ye yükseldi maalesef, dünden gelen bilgi. Bakandan, kirişçiden gelen bir açıklama var. O sırada can kaybı 15'ti. Sel 15 canımızı aldı ama toprak da suya kavuştu diye bir açıklama yaptı Bakan Kirişçi. Bolu'da dün bir deprem meydana geldi. 4.8 büyüklüğündeydi bu deprem. Hem Bolu'da tabii ki hissedildi, hem de aynı zamanda Düzce başta olmak üzere çevre illerde hissedildi bu deprem. Okullar bugün tatil. Detaylarına biraz sonra bakacağız. Cumhur İttifakı'nın adayı belli oldu. Resmi bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni adayları olduğunu açıkladı Cumhur İttifakı. Hem AKP grup içerisinde hem de benzer şekilde MHP bu kararı aldığını duyurdu. Hatta mecliste bir de alkış tartışması yaşandı. Muharrem İnce aday olacak mı, olmayacak mı? Dün önce haberler vardı. Kemal Bey lehine çekilirim, vakti geldiğinde diye mesajları vardı. Daha sonra Ahmet Hakan'a verdiği röportaj çıktı ve dedi ki ben aday olacağım. Üstelik başka neler söyledi, bunlara da yer vereceğiz. Dün biliyorsunuz Avrupa Kupası maçları vardı sevgili dinleyiciler. Sivasspor Fiorentina maçında bir taraftar sahaya indi ve Fiorentinalı futbolcunun burnunu kırdı. Maalesef dünden böyle bir haber geldi. Bir kira bir yuva kampanyası. Bu kampanyaya da taahhüt edilen 93 milyon liranın yatırılmadığı ortaya çıktı. Bu taahhüt edenler, bu paraları taahhüt edenler kimler, neredeler, neden yatırmıyorlar? Türkiye acaba Suriye ile bir görüşme yapacak mı? Aslında Türkiye Suriye ile görüşme yapıyor da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Esad bir araya gelecek mi, bir görüşme gerçekleşecek mi, çokça konuşuluyor. Biliyorsunuz Esad Putin'le bir araya geldi, bir görüşme gerçekleşti, ardından açıklamaları oldu. Türkiye'nin Suriye'den çıkarsa ancak Erdoğan'la görüşebileceğini ifade etti. Böyle bir mesajı vardı. Hatta bu mesaj biraz daha sertti. Türkiye Suriye'deki işgalinden vazgeçerse diye bir açıklaması oldu Esad'ın sevgili dinleyiciler. Türkiye'nin Finlandiya kararı bugün netleşecek. Yani en azından Finlandiya Cumhurbaşkanı Türkiye'deyken ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşürken bu karar Finlandiya Cumhurbaşkanı'na iletilecek. Muhtemelen NATO ile ilgili olumlu kararı iletecek. Onaylayacağız mesajını verecek Türkiye sevgili dinleyiciler. Bakan Vedat Bilgin'den 11 il için asgari ücret açıklaması var, çalışmada sona gelindi diyor. İşveren sigorta priminin devlet tarafından karşılanarak işverenin verdiği payın işçi maaşına, işin ücretine eklenmesi. Bu çalışma son aşamaya geldi diyor Bakan Vedat Bilgin, böyle bir açıklama yapıyor sevgili dinleyiciler. Vatandaşların uzunca bir süredir pasaport başvurusu yapanların uzunca bir süredir pasaportlarını alamadığı yönünde haberler yine yeniden çıkmaya başladı. Avrupa Merkez Bankası faizi 15 yılın zirvesine çıkardı. 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıkardı. 50 bas puan daha arttırdı faizi. 3.75'e yükseldi faiz. Diğer haberlere bakacağız. Tüm yurtta yağışlı havanın hakim olduğu bilgisi var. Bunlardan da bahsedeceğiz. Aynı zamanda dün işte maçlar vardı. Bunu söyledik. Fenerbahçe 1-0 galip geldi Sevilla karşısında. Ancak ilk maçı 2-0 kaybettiği için UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. İyi bir oyun oynamasına rağmen. Sivasspor kendi sahasında Fiorentina'ya 4-1 mağlup oldu. UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne veda etti. Euroleague'de dün bir karşılaşma daha vardı. Basketbol maçı vardı Euroleague'de. Fenerbahçe deplasmanda Valencia'ya 82-80 mağlup oldu. Anadolu Efes'te Partizan'a 97-84 mağlup olmuştu sevgili dinleyiciler. Bu hafta Süper Lig karşılaşmaları bu akşam itibariyle başlıyor. 26. hafta Konyaspor Galatasaray maçıyla başlıyor. Yarının programına baktığımızda Beşiktaş İstanbulspor maçını görüyoruz. Saat 19'da başlayacak bu karşılaşma. Fenerbahçe pazar günü deplasmanda Alanyaspor'la mücadele edecek. Bu karşılaşmada saat 19'da başlayacak. Kısaca başlıkları böyle toparlamış olalım. Bunları biraz sonra detaylandıracağız sevgili dinleyiciler. Ama hemen şunu da hatırlatalım. Bugün tarih 17 Mart. Yani yarın 18 Mart. 18 Mart 1915'e döndüğümüzde ise Çanakkale Deniz Zaferi karşımıza çıkıyor. Çanakkale Deniz Zaferi'nde mücadele eden, şehit olan, hayatlarını kaybeden. Daha sonra kara savaşları başlar biliyorsunuz. Bu savaşlarda da hayatlarını kaybeden, şehit olanları saygıyla, rahmetle anıyoruz hemen programın başında. Aslında Kurtuluş Savaşı'na giden mücadelenin en önemli adımıdır Çanakkale Deniz Zaferi. O nedenle bizim için tarihimizde çok önemli bir yeri vardır. Şimdi biz dönelim. Şu anki tabloya bakalım Türkiye'de. Maalesef bu selde hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi. Adıyaman'da 2 kişi hayatını kaybetmişti. Şanlıurfa'da 15 kişi hayatını kaybetti. Bir yandan kayıp olan 4 kişi var. O 4 kişi halen daha bulunamadı. Yani bu vakitten sonra sağ olarak bulunma ihtimalleri çok zayıf. Ancak kendi kendilerine kurtuldular ve bir yere sığındılarsa ve haber alınamıyorsa keşke öyle olsa. Dileğimiz bu. Umarız onlarla ilgili daha kötü haber almayız. Acımız zaten büyüktü depremle. Bir de üstüne sel felaketi geldi bu bölgede. Tüm bunlarla beraber Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi bir açıklama yaptı selle ilgili. O sırada 15 can kaybı vardı bu açıklamayı yaparken. Evet, 15 canımızı aldı ama toprak da suya kavuştu dedi. Yani böyle bir açıklamayı yaparken gerçekten hiç mi düşünmeden konuşuyor? Böyle heyecanla mı yapıyor? Neden aklına böyle bir şey geliyor? Ya bunun karşılığı bu değil çünkü. Ya toprak suya kavuştu vesaire falan, ülke geneli yağış alıyor, bunlardan bahsedersiniz, sonra bahsedersiniz, ayrı bir konu. Ama yani mesela biz çıkıp yayında şunu desek, 17 kişi selde hayatını kaybetti ama iyi oldu be, yağmur yağdı, toprak da suya kavuştu desek olur mu ya? Kabul edilebilir bir şey mi? Ama bunu çıkıp bir bakan söyleyebiliyor. Hiç mi düşünmüyor acaba sözünün nereye gittiğini? Ucunun nereye gittiğini? Bunları hiç mi hesap etmiyorlar ya? Veya gerçekten akıllarındaki bu ve bu dillerine mi dökülüyor? İnsan bunu düşünmeye başlıyor bundan sonra. Ne kadar kötü. Mayıs ayına kadar 100 bin konteyner kurulacak diyor. Cumhurbaşkanı'nın açıklaması bu şekilde sevgili dinleyiciler. Yarım milyon depremzedeyi daha iyi şartlarda barındırabileceğiz diyor. Katar'dan 3000 konteyner gelmiş. Bu ay sonuna kadar 10.000'i bulacakmış bu sayı. 10.000 konteyner olacakmış. Yani netice itibariyle Mayıs ayına kadar. Yani Nisan sonu öyle söyleyelim. Yani hatta ve hatta seçim öncesi demek ki 100.000 konteyner bu bölgeye kurulmuş olacak. İnsanlar çadırlarda yaşıyorlar şu anda biliyorsunuz. Ve o çadırlar maalesef o suyu alıyor. Yani sel suyunu alıyor. Yağış, yağmur yağdığında yukarıdan bir su almasa da maalesef o sel suları çadırların kurulduğu alanlardaki biriken o çamurlu sular çadırların içine doluyor. Yani yaşam gerçekten orada çok zor. Şu anda mesela Şanlıurfa'dan gelen görüntüler var. Artık binaların içinde su yok, sadece balçık çamur var. bileklere kadar, dizlere kadar çamurların içerisinde insanlar. Deprem bölgesi de benzer şeyleri yaşıyor. Çadırından dışarı çıktığında adım atamıyor. Çünkü o çamurla mücadele veriyor. Bakın bu insanlar böyle muhtaç insanlar falan değil. Yani böyle düşünmemek lazım. Çünkü bazen öyle bir algı oluşuyor. E tamam işte çadır da verilmiş, tamam işte ne bileyim konteyner da geliyor falan. Hayır, sizin bizim gibi evlerinde aileleriyle yaşayan insanlardı bu insanlar. Ya şu anda böyle işte biraz kıyafet gönderdik, biraz da su yolladık. Tamam, yiyecek de sağlandı, gıda da gönderdik. E tamam denilecek değil. Yeterli değil bunların hiçbirisi. Bolu'da dün bir deprem meydana geldi. Şimdi Bolu'da bir deprem meydana gelince İstanbullular dediler ki eyvah, burada da mı olacak? Şimdi öyle ya, malum İstanbul en çok bunu merak ediyor. Biz de burada ne zaman deprem olacak? Şimdi Bolu'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bolu'da bunu hisseden vatandaşlar doğal olarak panikle sokağa çıktılar, sokaklara çıktılar. Düzce'de de bu deprem bayağı şiddetli bir şekilde hissedildi. İstanbul'da, Ankara'da hissedenler olmuş mesela. Hisseden, yaşayan herkese bir defa geçmiş olsun. Bir hasar var mı? Yok, sadece bir binada bir çatlak olduğu bilgisi vardı. Yani olumsuz bir durum olmadığı ifade edildi. Ancak bir yandan anladığım kadarıyla halen daha çalışmalar devam ediyor, araştırmalar devam ediyor. Bugün için eğitime bir gün süreyle ara verildi. Ayrıca kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi. Bolu ile ilgili konuşuyoruz tabii ki bunu. Şimdi bu İstanbul'la alakalı mı? Şimdi büyük nüfus burada yaşıyor ve herkes bunu merak ediyor. Profesör Doktor Okan Tüysüz hemen diyor ki İstanbul'la hiç alakası olmayan bir deprem, başka bir depremi tetiklemesi gibi bir durum söz konusu değil. Bu Kuzey Anadolu fayının ana kolu değil. Ona paralel kuzeyde küçük kol üzerinde meydana gelen bir deprem, çok hissedildiğine göre sığ bir deprem diyor. Panik oluşturabilecek bir deprem değil diyor. Şimdi bu açıklamalardan sonra rahatladık mı? Bence rahatlamadık. Şimdi bu açıklamalar tamam, yani Bolu'daki deprem buradaki bir depremi tetiklemeyecek, onu anladık. Ama Marmara'da deprem olmayacak denmiyor biliyorsunuz. Bu zaten söyleniyor. Bu bizi rahatlatacak bir açıklama olmamalı aslında. Profesör Doktor Naci Görür diyor ki buranın kırılmasını zaten beklediğimizi söyleyip yazıyorduk diyor. Yani bu beklenmedik bir deprem değil, zaten biz bunu bekliyorduk diyor Profesör Doktor Naci Görür yapmış olduğu açıklamada. Zaten genel itibariyle hangi bölgelerde ne tarz depremleri, aşağı yukarı ne büyüklükte depremleri beklediklerini hocalar sürekli söylüyorlar. AFAD Başkanı'ndan Yunus Sezer'den bir açıklama var. Olumsuz bir durum bulunmamaktadır diye bir açıklaması vardı. Profesör Doktor Şükrü Ersoy'un bir açıklaması olduğu bu 4.8 büyüklüğündeki depremle ilgili, Düzce depreminin doğusunda olduğu için izlememiz gerekiyor. 4.8 önemli, izlenmesi gereken bir deprem olarak duruyor. Büyük deprem olmadan öncü depremi bilme şansımız yok diyor. Daha önce de aynı şeyleri söyledik. Büyük bir deprem beklentisi değil diyor yapmış olduğu açıklamada. Artçıların sürdüğü yönünde gelen bilgiler var. O nedenle vatandaş biraz tedirgin, endişeli. Ki hele ki şu anda daha bizim Kahramanmaraş depremleriyle yaşamış olduğumuz acı, felaket ortadayken, dolayısıyla herkes endişeli. Şimdi Japon deprem uzmanı Moriwaki Marmara bölgesiyle ilgili 4 yerde tehlikeli noktanın olduğunu söylemiş. Marmara bölgesinde 4 yer tehlikeli diyor. Aslına bakarsanız bilmediğimiz yerler değil. Bursa, Silivri, Çanakkale adalarının güneyi ve Marmara Boğazı'nın 20 kilometre güneyi. Bundan bahsediyor. Ya bugüne kadar işaret edilmeyen, bilinmeyen yerler değil de Japon deprem uzmanı söyleyince biraz daha dikkat çekiyor, öyle değil mi? Önemli olan, yani şu anda bizim yaşadığımız bölgeyle ilgili yapılan işaretler ve bu işaretlere karşılık biz bir şey yapabiliyor muyuz? Önemli olan bu. Yoksa efendim işte İstanbul'la ilgili deprem uyarısı var mı? Var. Senelerdir var. Rahmetli Ahmet Mete Işıkara zamanından beri sürekli deprem olacaktır, hazırlıklı olun diyordu. Hatırlayın. Ya bu zaten var. Bekleniyor. Önemli olan hazırlıklı mıyız? Mesele bu. 283 kişi tutuklanmış şu anda sevgili dinleyiciler, toplam öyle söyleyelim. 16 Mart itibariyle tutuklu sayısı 283 olmuş. 1184 şüpheli belirlenmiş 11 şehirde. 103 müteahhit, 149 yapı sorumlusu, 13 yapı sahibi olmak üzere 283 kişi tutuklanmış. 375 şüpheli adli kontrolle serbest bırakılmış. 103 şüpheli ise tamamen direkt olarak serbest bırakılmış. Şüphelilerden 51'inin öldüğü bilgisi var. 22'sinin de yurt dışında bulunduğu saptanmış. Yani muhtemelen belki bir kısmı o sırada yurt dışındaydı ama bir kısmı da hemen depremle beraber belki de kaçanlar arasında yer aldı. Sanayi ve ticarette tabii ki çok büyük bir problem yaşıyor şu anda bu bölge. Sadece sanayi ve ticaret demeyelim de şimdi Kahramanmaraş'ta tesislerin %95'inin hasar gördüğü yönünde bilgiler var. Tabii ki bu deprem ticarette de bir deprem yaratıyor. O bölgede, deprem bölgesinde bulunan tarım alanlarında çalışanlar var. Diyorlar ki çok zor bir mücadele içerisindeyiz. Yani ürünlerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz, evet, ama işte gübre ihtiyacımız vesaire birçok ihtiyacımız var. Bunlar karşılanabilecek mi? Biz bu ürünleri yetiştiriyoruz ama satabilecek miyiz? Yani çünkü bu bölgede satış yapamayabiliriz gibi endişeleri var üreticilerin. Daha önce işte Türkiye Tek Yürek kampanyası vardı, biliyorsunuz. Bu kampanyada aşağı yukarı ne kadardı? 41 milyar liranın yatırılmadığı ortaya çıkmıştı. Cumhurbaşkanı yardımcısı bunu açıklayınca ortaya çıkmıştı bu. Aşağı yukarı öyle hatırlıyorum. Yani 115 milyar lira olacaktı da 74 milyardı galiba yatırılan. Dolayısıyla 41 milyar liranın yatırılmadığı ortaya çıkmıştı taahhüt edenler arasından. Şimdi bir de biliyorsunuz İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği bir kira bir yuva kampanyası vardı. Buna ilişkin de Tunç Soyer saygılarımla kamuoyunun bilgisine sunarım diye dün bir görsel paylaştı. Taahhüt edilen destekler 330 milyon lira ve bunlardan gelen 237 milyon lira olduğu ortaya çıktı. Aşağı yukarı burada da 93 milyon liralık bir eksik var. Ya bu hava atmayı çok seviyoruz herhalde biz. Televizyona çıkıp bağlanmayı, ne bileyim ünlülerle konuşmayı, bir belediye başkanına ulaşmayı, bir sanatçıya, oyuncuya, futbolcuya ulaşmayı herhalde çok seviyoruz. Bağlandığımızda da hava atıp gaza geliyoruz herhalde. Yani yapamayacağımız bağışları mı söylüyoruz? Televizyona çıkmak, bu havayı atmak hoşumuza mı gidiyor? Bence çok büyük bir sahtekarlık bu. Gerçekten çok büyük bir sahtekarlık. Medyayı kullanarak, ünlüleri kullanarak, onların üzerinden çeşitli sayılar, rakamlar söyleyerek bu bölgedeki acıları, yaraları saracağını ifade ederek aslında tamamen yalan söyleyenler var demek ki. Bunu sadece kendileri için, çevreleri için reklam amaçlı kullananlar var demek ki. Bakın daha önce de söyledim, sapma olabilir. Yani o gün birisi çıkar der ki ben 100 bin lira bağış yapacağım der. Aradan birkaç gün geçer, ekonomik koşullarım beni çok zorladı, 100 bin değil ama işte 80 bin yapabiliyorum der mesela. Ya şimdi veya 90 bin yapabiliyorum der. Yani sapma olur da böyle sapmalar olmaz. Yani 330 milyonda 93 milyonluk sapma olmaz. 330 dersiniz bağış toplam, bakarsınız 310 olur, 320 olur falan, oralarda kalır, tamam. Veya 114 milyar, 115 milyar bağış yapılacak deniyor, taahhüt edenler var. Hadi diyelim ki bu 105 milyar oldu, 110 milyar oldu falan, ama bu 74'te kalmaz. İşte kendimizi de tanıyalım, bilelim, demek ki böyleyiz. Ama ben daha önce de söyledim. Şimdi ifşa edilsin mi edilmesin mi? Bence edilsin. Neden? Çünkü o günlerde bu kampanyalara bağış için destek vereceklerini söyleyenler vardı ya. Şimdi onlar da töhmet altında, zan altında kalıyor. En azından bilinsin. Kimlerin yapmadığı o bağışları taahhüt edip kimlerin yapmadığı bilinsin ki bağışları yapanlar zan altında kalmasınlar. İyi ya da kötü insanlar diyorlar ki şu söyledi bu söyledi acaba yatırmadı mı? Acaba söylediği kadar yatırmadı mı? Bunlar konuşuluyor. Ya buna ne diyeceğiz? Ayıp mı diyeceğiz? Günah mı diyeceğiz? Kemal Kılıçdaroğlu Kıbrıslı öğrencilerin ailelerini ziyaret etti. İsyas Otel'de biliyorsunuz 25'i çocuk, 35 kişi hayatını kaybetmişti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden giden ortaokul voleybol takım kafilesi vardı. Hatırlayacak olursanız Adıyaman İsyas Otel'de. Yani ne denebilir bilmiyorum ama tabii ki gittiğinde başsağlığı diliyor, sabır diliyor. Ama İsyas'ta cinayet işlendi diyor. Bu otelde cinayet işlendi diyor Kemal Kılıçdaroğlu ve aileleri ziyaret ediyor. Toplamda 63 kişiye mezar olan bir otelden bahsediyoruz. Hatta bir ara 65 kişi de deniyordu. Eşiyle beraber gitti. Selvi Kılıçdaroğlu ile beraber gitti. 23 aileyi orada ziyaret etti. Başsağlığı dilemeyi bile çok gördüler diyor. Devleti yönetenler bu insanlara tümüyle kulaklarını kapadılar diyor. Bir yandan eleştirisini de bu şekilde dile getirdi Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi siyasetin gündemine hızlıca dönelim sevgili dinleyiciler. AK Parti ve MHP'nin adayı Erdoğan. Bu iki grup tarafından da içerisinde onaylandı, oylandı, kabul edildi ve dolayısıyla Cumhur İttifakı'nın adayı şu anki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Tabii resmi başvurular henüz yapılmadı, yapılacak. Muhtemelen Kemal Kılıçdaroğlu için de CHP grubunun pazartesi günü bu konuda bir karar alacağı veya diğer siyasi partilerinde bu şekilde bir karar alacağı bilgisi paylaşılıyor. Peki geçelim bir diğer cepheye. Millet İttifakı genişler mi genişlemez mi? Daha katılım olur mu? Katkı olur mu? Ali Babacan diyor ki HDP ve başka partiler Sayın Kılıçdaroğlu'na destek verirlerse çok mutlu oluruz diye bir açıklama yapıyor. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den bir açıklama vardı. Kimse merak etmesin, gerektiği anda gereğini yaparım, durumu değerlendiriyorum. Günü geldiğinde çekilmeyi bilirim, Kemal Bey lehine çekilirim diye bir açıklaması vardı. Dün bu çok konuşuldu. Muharrem İnce'nin Kemal Bey lehine çekilirim açıklaması çokça konuşulmuştu sevgili dinleyiciler. Yani acaba şimdiden mi çekilecek, o gün şimdi mi geldi, yoksa ikinci tur gibi bir şey onu mu bekliyor, öyle bir durumda mı çekilecek gibi bir merak vardı. Dün Ahmet Hakan Muharrem İnce'yi aramış, telefona çıkmış Muharrem İnce, demiş ki ben aday olacağım, 100 bin imza toplayacağım, prosedürü tamamlayacağım demiş. Ahmet Hakan kesin mi deyince kesin demiş. Bakın şöyle bir mesajı var. Şimdi bulacağım onu. O kısmı ilginç çünkü. Diyor ki seçim ikinci tura kesin kalacak. Diyelim ki Erdoğan'la ben kaldım. Kılıçdaroğlu'na verilen oylar bana gelir, ben kazanırım diyor. Kılıçdaroğlu'yla ben kalırsam yine ben kazanırım diyor Muharrem İnce. Erdoğan'la Kılıçdaroğlu kalırsa ben istesem de bana verilen oyların hepsini Kılıçdaroğlu'na taşıyamam, seçim riske girer diyor. Her durumda İnce'nin ikinci tura kalması lazım diyor. Muharrem İnce'nin böyle bir açıklaması var. Şimdi tabii ki kendi fikridir, kendi partisinin görüşüdür, fikridir, bunlar ayrı. Ama mesela şu çok inandırıcı geliyor mu? Yani seçime girildiğinde Erdoğan giriyor, Kılıçdaroğlu giriyor ve İnce giriyor diyelim ki ilk turda ve ikinci tura diyor ki Kılıçdaroğlu'yla ben kazanırsam, ben kalırsam yine ben kazanırım diyor. Yani Erdoğan üçüncü sırada olacak manasına geliyor bu. Böyle olur diyor. Yani şu andaki durumdan şunu anlıyoruz ki Muharrem İnce 100 bin imzayı toplayıp Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyacak gibi görünüyor. Yani dünkü en son bilgi bu. Hani kesin bilgi mi? Kesin bilgi, son bilgi. Ha, ama ayrıca bundan sonra fikrini değiştirir. Siyasi olarak görüşünü değiştirir. Partisi başka bir fikir ortaya atar. Ya bunları görürüz tabii ki. Önümüzdeki süreç bize bunu gösterir. Şimdi seçime yaklaştıkça bakın şu tarih şu an ne? 17 Mart. Az bir süre kaldı. Yani 2 aydan az bir süre kaldı şu anda, değil mi? O nedenle de daha önümüzde çok hesap kitap görürüz biz. Peki, sizlerden gelen mesajlar var. Bakan Kirişçi'nin söylediklerini internetten izledim. İnsan canının ne kadar değersiz olduğunu bir kez daha anladım bu ülkede. Gerekli tedbirler alınsaydı hem hiç canımız gitmezdi hem toprak suya doyardı diyor dinleyicimiz. Öyle değil mi? Yani gerekli tedbirler alınmış olsaydı, dere yataklarına, bu taşkınların olacağı bölgelere evleri yapmasaydık, toprak suya doyardı, vatandaşlarımız da hayatını, insanlar da hayatını kaybetmezdi. Yani evet, 15 canımızı aldı ama toprak da suya kavuştu sözleriyle ifade edilmemesi gerekir bu acının. Yani o zaman depremde olunca şunu mu diyeceksiniz? Evet, şu kadar canımız gitti ama bize hiç değilse bir şehir planlaması, düzenlemesi imkanı sağladı mı diyeceksiniz yani? Ben de size katılıyorum diyor dinleyicimiz. Hangi konuda? Televizyondaki kampanyalara katılıp bağış yapacağız diyenler, gerçek bağışları tenzih ederek söylüyorum diyor. Reklam amaçlı olduğunu anlamış olduk böylece. Zaten hükümetten bakanlar da reklam yapıyor. Çadırın önünde kıs kıs gülenleri unutmadık, unutmayacağız diyor göndermiş olduğu mesajda. 22 Aralık'ta pasaport başvurusu halen daha sonuçlanmadı diyor dinleyicimiz. Konuyu ele almış olmanıza çok sevindim. Yılbaşı sonrası yapılan başvurular en geç bir hafta içinde sonuçlanıyor. Gecikmeyle ilgili hiçbir bilgi alamıyorum. Umarım sizin aracılığınızla bir açıklama gelir diyor gönderdiği mesajda. Şimdi bir yandan bu konu birkaç gündür gündeme gelmeye başladı. Yani vatandaşlar üzerinden 3 ay geçmiş olmasına rağmen pasaportlarını alamıyorlar. Yani pasaport başvurusu yapanlardan bahsediyorum. Pasaportlarını alamıyorlar. Neden? Yani Aralık 2022'de pasaport için başvuranlar 3 aydır beklediklerini söylüyorlar. İşte şimdi dinleyicimiz de yazdı. Ya kiminin gerçekten ihtiyacı var pasaporta? Yani gerçekten kastım şu. Yani kimi pasaport için başvuruyor, diyor ki işte ne bileyim kullanırım belki, işte seneye giderim. Yazın belki bir yere giderim, işte önümüzdeki yıl sonu bir yere giderim falan. Bunun için başvuruyor, acelesi yok belki. Ama kiminin de bir programı var, seyahat programı var, işi var, acelesi var, bir akrabasına gitmesi lazım, hastası var. Var da var yani. Şimdi durumu E-Devlet'ten vatandaş kontrol ediyor. Başvurunuz basım öncesi kontrol aşamasındadır diye bir karşılık çıkıyor insanlara genel itibariyle. Onu görüyoruz. Ya birçok insan bunu paylaşıyor çünkü. Lütfen bu konuda artık vatandaşlık nüfus işleri mi, İçişleri Bakanlığı mı bilmiyorum, bu konuda görevli olan bir bakan yardımcısı mı veya bir genel müdür mü bu konuda lütfen bir açıklama yapsın. Neden bu insanlar şu anda 3 aydır pasaport bekliyorlar ve mağdur oluyorlar? Devam ediyoruz biz sevgili dinleyiciler. Siyasetin gündemiyle devam ediyoruz dedik. Kemal Kılıçdaroğlu parti ziyaretleri yapacak. Ki burada en çok merak edilen parti ziyareti HDP ziyareti biliyorsunuz. HDP ziyareti normal şartlarda yarın olacaktı. Fakat buna ilişkin bir erteleme kararı geldi. O da Çanakkale programı nedeniyle bu ertelendi. Aslında yani zaten 18 Mart'ta nasıl olacak diye de düşünmüyor değildik. Dün mesaj atan dinleyicilerimiz vardı. Dediler ki ya 18 Mart'ta bir Çanakkale programı vesaire falan, böyle bir şey vardır. Yani 18 Mart'ta mı görüşme yapılacak, başka tarih mi kalmadı diye soranlar vardı. Orada planlamada herhalde bir hata oldu, öyle tahmin ediyorum ki Çanakkale programının ertelendiği belirtildi. Pardon, Çanakkale programı nedeniyle HDP ile görüşmesinin ertelendiği bilgisi var şimdilik. Böyle bir bilgi geldi, paylaşıldı sevgili dinleyiciler. Evet, dostumuz Kıvanç El bir mesaj göndermiş. Diyor ki alo, 199'u arayıp acil kaydı bırakınca geliyor diyor. Evet, yani bunu biliyorum. Fakat bunu herkesin mi yapması gerekiyor o zaman? Yani arayacaksınız alo 199'u, diyeceksiniz ki ben pasaport başvurumu yapmıştım. Şu tarihte yaptım. Ama bana acil gerekiyor, yurt dışına çıkmam şart. İşte bir yakınım hasta, oraya gideceğim, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Bunu dediğiniz zaman birkaç gün içerisinde geldiği zaten daha önce de belirtiliyordu ama herkesin bu yöntemi mi kullanması gerekecek o zaman? O zaman acil ihtiyacı olanlar gerçekten zorlanacak belki de. Ama acil ihtiyacınız varsa bunu yapabilirsiniz tabii. Devam ediyoruz. Emek ve Özgürlük İttifakı. Şimdi birlikte bir seçime mi girecek? Yani birlikte bu partiler çeşitli bölgelerden birbirlerinin adaylarıyla da dahil olmak üzere bir seçime mi girecekler? Böyle bir ittifak olarak mı seçime girecekler tek listeyle, yoksa böyle girilmeyecek mi? Şimdi iddia o ki dün önce tek listeyle girilecek haberleri geldi. Ardından da daha sonra Emek ve Özgürlük İttifakı'nın tek listede uzlaşamadığı haberi geldi. Göreceğiz, daha önümüzde bir süreç var bununla ilgili. En azından milletvekili adaylıklarını açıklamayla ilgili bir süreç var. Başvuruyla ilgili bir süreç var. Bunu önümüzdeki süreç bize gösterecek. Seçim öncesi bu adres değişikliği konusu içinse dün uyarılar vardı. Son iki gün deniyordu adres değişikliğini seçim öncesi. Özellikle deprem bölgesinden başka bir bölgeye taşınanlar varsa bu ikamet adresinizi değiştirebilirsiniz. 14 Mayıs'ta seçme ve seçilme hakkını kullanabilmeniz için. Yani 14 Mayıs'ta seçim ve oy kullanmak istiyorsanız eğer, bu gece saat 23.59'a kadar yeni adres beyanında bulunabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Bunu E-Devlet üzerinden de gerçekleştirebiliyorsunuz, yapabiliyorsunuz. Veya şu anda belki başka bir yere taşındınız, şu dönemde başka bir yere taşındınız, bulunduğunuz yerde oy kullanmak istiyorsunuz, bu gece yarısına kadar, saat 12'ye kadar bu adres değişikliğini yapabilirsiniz. Yüksek Seçim Kurulu yeni bir duyuru yapmıştı dün. Birçok ülkede sandık kuruluyor ama 15 yeni ülkede daha sandık kuruluyor. Tanzanya'da mesela sandık kuruyoruz. Afganistan'da, Estonya'da, Fas'ta, Karadağ'da, Kore'de, Libya'da, Malezya'da, Nijerya'da, Pakistan'da, Portekiz'de, Slovakya'da sandık kuruyoruz. Yüksek Seçim Kurulu bu ülkelerde de sandık kurulacağını ifade etti seçim için. Milletvekili aday adaylığı için kamudan istifa süreci dün sona erdi. Yani kamudan istifa süreci vardı ya, o süreç sona erdi. Bundan sonra demek ki kamudan kimse başvurup aday olamayacak anlamına geliyor bu sürecin sona ermesi. Bir reklam aramız var sevgili dinleyiciler. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Kripto Odası devam ediyor. Reklamların ardından yeniden sizlerle beraberiz. Erhan Bey hatırlatıyor, diyor ki 2 yıl evvel yangınlardan sonra da evleri çok eski olan vatandaşlar keşke bizim de evimiz yansıdı diyecekler açıklaması yapmışlar diyor. Evet, böyle bir açıklama da gelmiş değil mi? Evleri çok eski olan vatandaşlar keşke bizim de evimiz yansır diyecekler denilmişti bu ülkede. Bu ülkede neler neler denmedi ki bugüne kadar. İyi oldu der gibi, bu ne rezalet, bu nasıl bakan, bu nasıl bir zihniyet diyor dinleyicimiz. Radyolarını yeni açanlar varsa diye hatırlatalım. Selle ilgili Tarım ve Orman Bakanı Vahit Girişçi'nin evet 15 canımızı aldı ama toprak da suya kavuştu sözleri dünden bu yana çokça tepki çekiyor. Dinleyicilerimizden de bu sözlere ilişkin tepkiler gelmeye devam ediyor. Biz de devam ediyoruz gündemdeki diğer başlıklarla. Şimdi sevgili dinleyiciler, Finlandiya Cumhurbaşkanı Türkiye'de ve Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelecekler. Cumhurbaşkanıyla bir araya gelecekler ve burada muhtemelen Finlandiya'ya Türkiye diyecek ki biz sana yeşil ışık yaktık. Yani sen NATO'ya girebilirsin, biz seni onaylayacağız. Ama muhtemelen Türkiye bir yandan şunu da söyleyecek. Biz bak bunu yaptık Finlandiya'ya, doğru adımlar attı ama İsveç daha bunu yapmadığı için İsveç'i o nedenle bekletiyoruz diyecek gibi bir hava var. Bugünün önemli gündem başlıklarından bir tanesi bu olacak. Bu arada dinleyicimiz hatırlatmış, evet, dün Mersin açıklarında 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 22.59'da gece saatlerinde meydana gelen bir depremdi. Deprem hem Mersin'de hem Adana ve çevre illerde de hissedildi. 4.3 büyüklüğündeydi. Bir hasara sebep olmadı. Ama tabii bu bölgede yaşayanlar için endişe verici oldu. Zaten bölge sallanıyor. Zaten depremden kaçanların çok büyük bir bölümü Mersin'e yerleşmiş durumda. Bir de orada yine böyle bir depremle karşı karşıya kaldılar. Geçmiş olsun. Yine bir dış haberle devam edelim ama bizi yakından ilgilendiriyor. Acaba Türkiye-Suriye ilişkileri ne boyutta ilerleyecek? Yani Erdoğan'la Esad görüşecek mi? Şimdi biliyorsunuz Esad Putin'le bir araya geldi, bir görüşme gerçekleştirdi. Rusya'dan da bir açıklama geldi. Kremlin sözcüsünden Peskov'dan gelen bir açıklama var. Temaslar yapılıyor, bu yönde çalışmalar devam edecek dedi. Daha sonrasında Esad'dan bir açıklama geldi. Bu görüşmenin ardından Esad'dan bir açıklama geldi. Diyor ki bu Türkiye'nin Suriye topraklarından çekileceği, terörizme desteğini sonlandıracağı ve Suriye'deki savaş başlamadan önceki durumu yeniden sağlayacağı bir aşamaya gelmesiyle bağlantılı diyor. Esad böyle bir açıklama yapıyor. Bakın, Esad'ın açıklaması sert bir açıklama. Yani sanki böyle birkaç gün sonra masaya oturacakmış gibi yapılan bir açıklama değil bu açıklama. Türkiye diyor Suriye topraklarından çekilecek önce. Terörizme verdiği desteği sonlandıracak diyor. Türkiye'yi bununla da itham ediyor. Yani diyor ki sen terörizme destek veriyorsun Suriye'de, bunu kes. Benim topraklarımdasın, buradan çık. Yani Suriye'de savaş başlamadan önce pozisyon neyse o pozisyona geri dön diyor. Bu açıklamayı yapıyor Esad. Rusya'da Sputnik televizyonuna konuşuyor. Şimdi bu nedenle yani şu anda böyle bir olumlu mesajmış havası yok burada. Yine bir dinleyicimiz hatırlattı. Mecliste şu alkış konusunu bahsetmiş. Ondan bahsedin diyor. Evet. Yani dün MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay genel kurulda MHP grubu olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı adayı olarak belirlediklerini hatırlattı. Bu açıklamasının ardından MHP ve AK Parti grubundan mecliste alkış geldi. Alkış gelince CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel bu duruma tepkisini gösterdi. Bu kadar acı varken böyle bir durumda ya bu alkışın olmaması gerekirdi dedi bu mecliste. Bundan bahsetti. Yani CHP'nin de bu alkışa bir tepkisi oldu. Şimdi zor bir dönemde, zor bir süreçte, bir de seçim atmosferi içerisindeyiz. Yani tam o seçim havasına girebildik mi bilmiyorum ama çünkü acılar halen daha taze, büyük. Depremi konuşuyoruz, seli konuşuyoruz. Ama bir yandan bir seçim atmosferi de var. Bakan Vedat Bilgin'in bir açıklaması var. Bu deprem bölgesiyle ilgili 11 ille ilgili asgari ücretle ilgili bir çalışma yaptıklarını söylüyor sevgili dinleyiciler. O da işveren sigorta priminin devlet tarafından karşılanarak işverenin verdiği payın işçi maaşına, işin ücretine eklenmesi. Bu çalışmayı son aşamaya getirdik diyor. Şimdi buna dair bir beklenti var. 700 bin işçinin alacağı zam beklentisi var. Bunların da seçimden önce bir düzenlemeyle hayata geçmesini istiyor çalışanlar. En büyük beklentileri bu. Dün ben Twitter hesabımda bir sorunumu paylaştım. Yani şahsi bir sorun belki ama genelde de yaşanıyor mu diye merak ettiğim için paylaştım. Sonra baktım ki dinleyicilerimizden gelen mesajlarda buna benzer sorunlar yaşanıyor. 23 senedir emekli olan annemin her ay, daha doğrusu 3 ayda bir diyelim, düzenli olarak yatan emekli maaşı bu ay başında mesela yatmadı. Baktığınız zaman E-Devlet'ten yatmış görünüyor. Bankaya soruyorsunuz. Ziraat Bankası diyor ki yatmış ama geri çekmişler. Bu ne demek? İşte bir blokaj var galiba. SGK'yı arıyorsunuz. SGK'da çalışanlara ulaşabilmek çok zor. Farkındayım, iş yükleri çok ağır çünkü EYT'den dolayı. Ama zar zor oraya ulaşılıyor. Onlar diyorlar ki biz şikayetinizi alalım, bilemiyoruz, bakacağız. Bir blokaj var gibi görünüyor ama olmaması lazım. Ne zaman yatacak bu para? Şimdi 17 Mart'a geldik. Emekliler hayatlarını bu paralarla döndürmeye çalışıyorlar. 1 Mart'ta, 2 Mart'ta, 3 Mart'ta diyelim hadi. Yatması gereken para ne zaman yatacak? Ya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın, Vedat Bilgin'in bundan haberi var mı? SGK Genel Müdürü'nün bundan haberi var mı? Bu paralar niye yatmıyor? Denilmiş ki efendim geçen ay mı? İşte bir yatan para hesaptan çekilmediği için bir hareketsiz maaş durumuna düşmüşsünüz. Yani insanlar bir ay içerisinde o hesapta bir işlem yapmadığında hemen mi hareketsiz maaş durumuna düşünülüyor? Şunu anlıyorum. Deniyor ki bazen işte acaba hayatını mı kaybetti? Bu para yatırıyoruz ama ne oldu falan filan deniyor da. Bu bir ay içinde mi oluyor yani hemen? Ya buna kimseden bir cevap yok. Neyse, sağ olsunlar SGK içerisinde çalışanlar yardımcı olmaya çalıştılar. Şikayetleri aldık dediler. Bununla ilgili talepler oluşturuldu. Bunlara bakıldı. Bir daha talep oluşturuldu. Ya bir blokaj varmış ama sebebi belli değil dendi. Sonra daha enteresan bir dedikodu çıktı. Ben ona ihtimal vermek istemiyorum ama zaman zaman işte bazı maaşlarla ilgili bazı aylarda biraz özellikle aksatma yapıldığı, bu paranın hemen yatırılmadığı, bekletildiği, kullanıldığı, böyle bir takım dedikodular var. Umarım bu gerçek değildir, ihtimal vermiyorum dedim. Ama yani şimdi ben kendi başıma gelince bunu dün Twitter'a yazdım. Anladım ki birçok insanın başına gelmiş, onlar da bana mesaj atarak bunu paylaştılar. Ya kendi başlarına gelmiş ya yakınlarının başlarına gelmiş. Ya bu mesela aradaki işte birinde yatan maaş bugün 17'si oldu. Aradaki o paranın o bedelinin işletmesini, maliyetini, mağduriyetini kim karşılayacak? Mesela siz devlete bir borcunuz olduğunda onu son gününde ödemediğinizde, 15 gün bir ay geciktirdiğinizde bir sizden bunun borç faizi alınmıyor mu? Alınıyor. Ya burada ne olacak peki? Bu mağduriyet nasıl giderilecek? Hiç dün Twitter'da da yazdık. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan tık yok. Bakandan tık yok. Bakan zaten belki işi başından aşkın ama SGK'dan tık yok. Neyse diyorum, içeride çalışanlar, personel yardımcı oldu. Sevgili dinleyiciler, yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Programı açarken ne dedim? Bugün dedim tarih 17 Mart, yani yarın 18 Mart. 18 Mart 1915'te Çanakkale Deniz Zaferi kazanıldığı gündü o tarih. Ki aslında bir ulusun, bir milletin kaderini değiştiren tarihlerden birisiydi. Çanakkale geçilmez denilen gün. Daha sonra kara savaşları oldu, evet, ama öncesinde Çanakkale'yi geçip Boğaz'a giriş yapamadılar. İstanbul'a gelemediler. Bunu unutmamak lazım. Düşman işgali orada engellendi. Mayınlar döşendi. Çok akıllıca, çok zekice. Ardından tabii Nisan'da başlayan kara savaşları vardı. Çanakkale zaferinde, deniz zaferinde mücadele veren, ardından kara savaşlarında mücadele veren, hayatını kaybeden askerlerimiz, sivillerimiz, hepsini saygıyla, rahmetle anıyoruz. Yarın aynı zamanda şehitleri anma günü. Tüm şehitlerimizi, hiçbirini ayırt etmeden hepsini saygıyla, rahmetle anıyoruz sevgili dinleyiciler.
Çanakkale içinde aynalı çarşı, Çanakkale içinde aynalı çarşı, anne ben gidiyorum düşmana karşı, oh, gençliğime anne ben gidiyorum düşmana karşı o gençliğime eyvah.